Ayrım 18. Şapkasız Yalanlar, Süheyla Acar, sayfa 184. Allah korusun, başına bir şey gelecek olsa, onu hayatı boyunca bir leke, hayatının bütün seyrini değiştiren bir utanç gibi taşıyacağını nasıl anlatmalıymış? Derdini dökemedikçe, korkusunu daha da büyütmüş Gülsema. Korktukça kızmış, kızdıkça üzerine gidip daha çok bunaltmış kızı. İlkin otomobil gezintilerini yasaklamış, sonra da sen gitme onlar gelsinler diyerek elini ayağını tümden çekmiş Hanife Hanım'ın evinden. Velhasıl canını dişine takmış, Galip'le Gülizar'ın arasında koca bir duvar olup dikilmiş. Halbuki tabiat kanunu değil mi? İki şeyin arasını açacağım diye ne kadar zorlarsan, serbest kaldıklarında öyle büyük bir şevk ile koşmazlar mı birbirlerine? Her başını çevirdiğinde Gülizar'ı oracıkta bulmaya alışkın Karadeniz çocuğu Galip de birdenbire kızın yokluğuna düşünce denizini yitirmiş hamsi misali çırpınmaya başlamış haliyle. Daha da fenası kendi kendine sorular sorup durmaya başlamış. Gülizar nerede? Çınarın altında, mühürdar yokuşunda, evde, otomobilde, gözünün alıştığı hiçbir yerde bulamayınca günden güne daha çok aklı takılmış bu işe. Bırakmamış peşini, aramış taramış, sonunda gönlünde bulmuş kızı. Bu esnada Gülizar'ın tarafında ise daha ziyade o günlerde Rus cephesindeki Almanların vaziyetine benzer kolu kanadı kırık bir direniş hali hüküm sürmekteymiş. İşin aslı Galip'in yokluğunda yüreği kara kışın kuru ayazın ortasında kalmış da inadım inat uzun müddet gıkını çıkarmadan Müslü Emine dediğinden bir milim gerilememiş. Galip'i seveceğime, evet, üstü açık otomobilde gezmeyi özlemiş özlemesine, sonra onun mavi yeşil gözlerini kocaman açarak uçaklardan bahis açmasını, Kadıköy'ünde tesadüf edip yokuşu birlikte çıkmayı, bak söylüyorum, görürsen yolunu değiştireceksin demişti annesi. Ama kör talih, tam 34 gündür bir kez olsun görmemiş ki. 35. günde kızların Gülizar'la yaşıt olanı, Müjgan eve uğrayıp iki arada bir derede elini o kağıdı sıkıştırıvermiş. Yüreği hop hop ederek, eli ayağı birbirine dolanarak açıp okuduğu mektup hepi topu iki cümleden ibaretmiş. Seninle çok mühim bir şey konuşmam lazım. Yarın sabah Kars Pastanesi'nin önünde beklesem, sen de mektebe gitmesen olur mu? Ertesi sabah her zamanki gibi üzerinde okul forması, göğsüne sıkı sıkı bastırdığı kitaplarıyla Moda Caddesi boyunca yürürken, Kars Pastanesi'nin önünde Galip'in arabasını görünce zannettiği gibi kalbi öyle aniden küt küt atmaya başlamamış da, İçinde birdenbire mevcudiyetin o güne dek hiç bilmediği bir güz ağacı peyda olmuş sanki. Deli gibi bir rüzgar yürümüş ağacın üzerine. Öyle bir rüzgar ki az kaldı kökünden söküp çıkaracakmış bir o yana bir bu yana eğilmiş dalları. Kızıl, sarı, kahverengi yaprakları daha havadayken çıtır çıpır ufalanıp başından aşağı rengarenk konfetiler misali dökülmeye başlamış. Yarım saat sonra Kuzguncuk sahilinde yüzünü denize vermiş otomobilin içinde otururlarken adet yerini bulsun diye midir nedir? Havadan sudan konuşmaya başlamışlar önce. Denizden, boğazdan, martılardan, herkesin Türkiye'de girdi girecek diye korkuyla beklediği Cihan Harbi'nden. Bir suskunluk anında bir çırpıda söyleyivermiş diyeceğini Galip. Biliyor musun, farkında olmadan sana fena tutulmuşum. Haberim yok, ben yanmışım, ben sana vurulmuşum Gülizar. Annesinin evde örfü idare ilan ettiği, Galip'le bütün münasebetini kestiği günlerde 2-3 hafta önce Müslü Emin'in söylediği söz gelmiş Gülizar'ın aklına. Sen bu olana fena tutulmuşsun gülüm. O gün birden diklenip ayaklanmıştı Emin'in karşısında ama bu kez öyle yapmamış. Galip'e kaçamak bir bakış atıp kıkırdayarak başını çevirmiş. Yok, öyle arsız kızlar gibi ulu orta koy vermemiş kendini. Kısacık, utangaç bir hıçkırık gibiymiş gülüşü. Galiba ben de sana tutulmuşum. Galiba mı? Diye kaşlarını hafifçe çatıp sormuş Galip. Benim de haberim yok. Monsieur Emin söyledi. Sen bu olana fena tutulmuşsun dedi. Sonrası hayal dünyası. Zaten aşk dediğin şeyin yarısı hakikatte, yarısı da hayal değil mi? Onlar da öyle yapmışlar. Daha ilk günden vakit öğleye kavuşup da açlık iyice başa vurunca kapısına dayandıkları boğaz kıyısındaki lokantadan başlayarak birlikte oldukları her fırsatta kıyıda, köşede, bucakta doya doya hayal kurmuşlar. Ertesi yıl Gülizar mimarlık eğitimine başlayınca Galip'in bu kez onu fakülte yolunda bekleyeceği, o zaman rahat rahat Beyoğlu'na çıkıp ne güzel gezebilecekleri, zaten en iyisi bu işi çok uzatmadan bir an önce bir nişan yapmak gerektiği, sonra belki Galip mühendis çıkıp da işlerin ucundan tutunca Gülizar'ın mezuniyetini beklemeden 1-2 yıla düğün yapacakları çalışkan çocuk Gülizar'ın pekala hem okuyup hem de evinin kadını olacağı, sonra neden olmasın ileride Galip'in Gülizar'ın elinden çıkma projelerle mükemmel binalar inşa edeceği, dillere destan bir ikili olup birlikte çok güzel işlere imza atacakları, belki bir süre konakta anne babasıyla birlikte oturup sonra mutlaka planlarını, çizimlerini kendilerinin yaptığı, kendilerinin inşa edeceği evlerine geçecekleri, o evde sayıları öyle çok değil, etrafta dolaşan, kim bilir belki biri kız, diğeri olan iki çocukla birlikte sonsuza dek mutlu mesut yaşayacakları. Bu türden hayaller. Gülizar çok uzun yıllar sonra bir gün yaşı 30'a yaklaşan kızının karşısına geçip "Aşkın harcı hayaldir anne, hayal olmasa benim" diyen aşk o dakika bin parçaya ayrılır diyeceğini tasavvur bile edemese de esasen bu her biri birbirinden güzel hayallerle bağlanmış galibe. O yılın sonuna geldiklerinde Monsieur Emin'in getirdiği küçük çam dalına babasının yaptığı ışığı takar, hayatını bu ilk Noel ağacını pamuk topaklarından kar taneleriyle süslerken ve yılbaşı gecesi babasıyla Emine birkaç bardak şarapla eşlik eden annesinin mahmurluğundan yararlanıp bahçenin en kuytu köşesinde yeni yıl sabahları gibi serin ve yumuşacık elleri yüzünde, saçlarında, ensesinde dolaşan galibe verdiği ilk kaçamak buğseyle 1945 yılını karşılarken yüreğinde kucaklar dolusu hayalleri varmış. Sıcacık ve yumuşacıkmış. Sevdiği adama verdiği o kaçamak buğse ikisine de uğurlu gelmiş. O yıl Galip üniversiteyi bitirmiş. Gülizar da okul birinciliğini kimselere kaptırmadan annesiyle anneannesinin gururlu bakışları, babasının "senin vatana millete hayırlı bir evlat olacağından hiç şüphem yoktu kızım" sözleri ve Müslü Emin'in sevinçli zafer işaretleri arasında ailenin eline ilk lise diploması olan evladı ilan edilmiş. Hiç bitmeyecek gibi görünen, üstelik her an girdik gireceğiz diye yürek çırpıntılarıyla beklenen Cihan Harbi de tam o sıralarda bitivermiş. Kısaca herkesin derin bir oh çekerek hayallerine bir adım daha yaklaştığı zamanlarmış. Sonra birden ölüm. Ölüm girmiş araya. Prenses günlerdir çok hastaymış zaten. Gülsema önce Madame Anahit'i getirmiş eve ama Madame göğsünde de ciğerlerinde de bir şey bulamayınca hiç beklemeden alıp hastaneye götürmüş annesini. Muayeneler, testler, tahliller, nafile. Habire 40'ın üzerine çıkan ateşin sebebini de zaten zayıf olan kadıncağızı 1-2 ayın içinde hepten iğne ipliğe çeviren hastalığın adını da bulamamışlar. Son bir haftadır hali hal değilmiş artık. İyice yemeden içmeden kesilmiş, ne ilaç ne iğne, hiçbiri kar etmiyormuş. Bir türlü 40'ın altına inmiyormuş ateşi. Kısaca pek dillendirilmese de ev halkının içten içe kendilerini en kötüsünü hazırladığı günlermiş. Gece yarısından çok sonra ateşi 1-2 derece düşünce annesinin nihayet derin ve huzurlu bir uykuya daldığını gören Gülsema parmak uçlarında odadan çıkmış, ihtiyaten aradaki kapıları da açık bırakarak yatağına İbrahim'in yanına uzanmış. Başını yastığa koyar koymaz son birkaç haftadır geçmek bilmeyen endişeli günlerin ağırlığı, uykusuz gecelerin yorgunluğu çökmüş üzerine. Dipsiz bucaksız kuyular gibi derin, öyle karanlık bir uykunun içinde yitip gidivermiş. Birkaç saat sonra annesinin kısık, boğuk hıçkırıklarıyla gözlerini aralayan Gülizar, o sabah hayata değil, ölüme uyandığını anlamış hemen. Bunca yıldır en kara günlerin önünde bile dimdik durmayı bilen, gözyaşlarını bir kez olsun öyle kolayını ortalığa saçıp dökmeyen annesinin bu hıçkırıkları başka neyin alameti olabilirmiş ki? Omuzlarında Asiye teyzeden tanıdığı ölüm ağırlığıyla yataktan fırlayıp doğruca anneannesinin odasına koşmuş. Odayı bomboş görünce göğsünün üzerine koca bir taş düşmüş sanki. Kulaklarında o boğuk hıçkırıkların, sessiz iniltilerin uğultusu büyümüş, büyümüş her yanı sarmış. Neden sonra sesleri takip edip uğultunun geldiği yere annesinin yatak odasına gitmeyi akıl etmiş. Oradaymış. Başı arkada, yatağın üzerinde boylu boyunca. Ellerini göğsünün üzerinde onlar mı kavuşturmuş yoksa? Peki ya rengi niye bu kadar soluk? Daha dün akşam öyle cap canlı kapının önünde sigara içerken yalnız kalmasın diye yanına gitmişti. Konuşmuşlardı uzun uzun. O gün Monsieur Emin ile mimarlık bölümüne kayıt yaptırdıkları Güzel Sanatlar Akademisi'nin bahçesini, koridorlarını, sınıflarını anlatmıştı babasına. Çiçekler içindeki bahçeyi, pencerelerden görünen denizin mavisini, cama değen martı çığlıklarını, "Oraya bir gün mutlaka beraber gitmeliyiz baba" demişti. "Siz de görmelisiniz. Öyle güzel bir okul ki." Babası elini omzuna atıp onu kendine doğru çekmişti. Şimdi o güzel okulun öyle güzel bir talebesi oldu ki. Prensesin yüzü bembeyaz, duvar gibi. Annesinin gözlerinde mosmor halkalar. "Yo, hayır, ne olursa olsun bir daha başını çevirip bakmayacak. Güzel babasının böyle değil. Dün akşam kapının önündeki haliyle hatırlayacak. Başı onun göğsündeyken, eli omzundayken ve kokusu hala üzerindeyken." Boğazında öbek öbek dikenli çalılarla nereye gittiğini bilmeden koşarak çıkıp gitmiş evden. Bahçeyi geçip yola varmış, yokuştan aşağı öylece bırakmış kendini. Koşmuş, koşmuş, koşmuş ama hiçbir yere gidememiş. Denizin kenarında aldığı her nefeste boğazındaki dikenli çalılara bata çıka acısını dinlemiş. "Babam öldü" diye avazı çıktığınca bağırmış bir yerlerde biri. "Babam öldü, babam öldü." Kanlı boğuk bir hıçkırık sıyrılıp çıkmış dikenlerin arasından. Hepsi o. Başını kaldırıp denize bakmış, koca koca gemileri görmeden, vapur düdüklerini duymadan. O zaman kıyısız bir deniz gibi hissetmiş kendini. Zifiri bir denizin ortasında bomboş, ışıksız, sahipsiz bir gemi gibi. Bağıra bağıra bir çocuk ağlıyormuş bir yerlerde. "Babam öldü," diye inlemiş biri. "Benim bir babam vardı. İyiydi, güzeldi, babaydı, öldü." Nefes nefese durmuş konağın kapısında. "Gülizar kızım, söylesene ne oldu?" demiş Hanife Hanım. "Yoksa prenses mi?" demiş Dijen. "Sen iyi değilsin, hadi içeri gel," demiş Müjgan. Hanife Hanım Figen'in elindeki suyu alıp dudaklarının arasından boşaltmış. "İç bakayım şunu, sizi susun biraz. Bunun hali hal değil," diye çıkışmış kızlara. O bir yudum suyla boğazında kör düğüm olmuş dikenli çalılar çözülüp bütün bedenine yayılmış sanki. Tepeden tırnağa yanmış, kavrulmuş, kanamış her yanı. "Biraz daha iç," diyerek bardağı yeniden uzatınca eliyle "dur," diye işaret etmiş Hanife Hanım'a. "Ne oldu? Hadi söyle güzel kızım." Kaskatı yüzü kadının tombul ellerinin arasında, bakışları içeride, sofanın karanlığına takılı, bir kucak diken yanı çıkarmış dudakların arasından. "Babam öldü." Sonrası bulanık. Bir uğultu, bir kalabalık. Genzinde kavrulmuş emeğin bütün eve yayılan kokusu, ezeli ve ebedi bir ağıt gibi odalardan taşıp saçlarına asılan doğa seslerinin ağırlığı. Bir de galiba bir ara kor ateşler gibi yanan alnında Galip'in ellerinin serinliği. O ağır, uğultulu başın derin uykulara yatırmış yeniden. Kaç dakika, kaç saat, kaç gün böyle geçti bilmeden. Günler alan taziye ziyaretlerin arkası kesilince İsmi Gül'ün, Gülsema'nın ve Gülizar'ın dünyasında ölüm de yavaş yavaş yerine çekilmiş. Ama Mösyö Emin'den başka pek kimsenin uğramadığı evlerinde hayatın yüzü bir daha uzun zaman ısınmamış. Gülsema bir yandan çarşı içindeki dükkanın tasfiyesiyle uğraşırken, bir yandan da son yıllarda İbrahim'in işleri yoluna girdikçe sayılarının giderek azalttığı derslerinin peşine düşmüş yeniden. Gülizar, kuytularda durup durup, "Babam öldü," diye ağlayan o küçük çocuğu yüreğinin en mahrem köşesine saklamış. İçinden kolunun altındaki T cetveliyle yürüyüp geçtiği günlere dönmüş yüzünü. Üniversite günleriyle birlikte, Gülizar'ın o zaman dek bir avuç moda semtiyle sınırlı dünyası, gündelik gelgitin ayrılmaz bir parçası haline gelen vapur yolculuklarıyla, hayatın hiç bilinmedik ve belki de bu yüzden ruhunun alabildiğine yorgun olduğu o dönemde ona bir hayli heyecan ve umut veren bambaşka bir kıyısına taşınmış. Bu vapur yolculuklarında zaman zaman yanında o yıl diplomasını alıp babasıyla çalışmaya başlayan Galip de varmış. Üzerinden aylar geçip de babasının yokluğu ruhunun sessiz sadasız bir köşesinde incecik bir sızı olarak yerini alınca vapur yolculuklarından birinde Galip Gülizar'a araya giren hastalıklar ve ölümlerle ertelenen düşlerinden söz etmiş yeniden. Nedenle gizli tutmaya çalışsalar da gençlerin birbirine düşkünlüğü iki ailenin de malumuymuş zaten. Şimdi sıra onları da bu sevdaya dahil etmeye gelmiş. Nişandan sonra çok beklemeye gerek yokmuş Galip'e göre. Gurbete gelin gidecek değilsin ya, oradan burası. Bak isterlerse annene prenses de konağa yerleşirler. Daha fazla beklemek istemiyorum. Her gün yanımda istiyorum seni Gülizar. Yatağımda istiyorum artık. Vapur Haydarpaşa'ya yanaşırken hayallere dalmışlar yeniden. Baharda bahçede nişan, yaz sonu düğün. Neden o da bahçede olmasın? Gelinlik en güzeli olmalı. Kumaşını, modelini Paris'ten getirtip Beyoğlu'nda Kalevrusi'ye diktirmeli. Yatak odası içinde bir an önce karar verip tophanede Perpignan'ı sipariş etmeli. Perşembeleri Bedesten'deki mobilya müzayedesinde unutmamalı bu arada. Ya bebek? Peki söz? Bebek için Gülizar'ın diplomasının eline alması beklenecek. Yüz görümlüğünü kapalı çarşıdaki antikacı Mösyö Epoch'tan alacak Galip. Tamam, bu kadar yeter. Başka tek laf alamazsın ağzımdan. Gerisi sürpriz. Adı üstünde yüz görümlüğü. Benimle gerdeğe girmeden olmaz. Aa ne ayıp, terbiyesiz. Kaç yıl geçti aradan? 4 mü 5 mi? Onca şey bu kadarcık zamanda mı yaşandı? Kısacık. Gülizar başını aşağıda, şimdi ona kat kat yayılan bir gelin eteği gibi görünen köpüklerden alıp bomboş iskeleye çevirmiş. Dudaklarının kenarında çok uzaklarda kalmış hatıralara ait eğreti bir gülümseme, hızla dizlerinden yukarı tırmanıp belini, sırtını, göğsünü saran o bildik, o kahrolası sızı. Bu yorgunluk, yoksa doktorlar yanıldı mı? Gülünsün Gülizar, ne önemi var ki artık? Prensesin, olmaz öyle şey. Hanımı olarak çıktığım eve eğreti gidemem. Allah mesut etsin kızım. Sen hayırlısıyla gider, yerine yerleşirsin inşallah temennileri. Annesinin, bak okulunu bitirmezsen, babanın yattığı yerde kemikleri sızlar ona göre tembihleri. Sonra dayanamayıp yine araya giren prensesin, en güzeli benimkidir. O odayı yatak odası yaparsınız. Yok, Hanife Hanım onu vermezse, o vakit annenin odasını iste. Bak şu Allah'ın işine, kovulduğumuz eve gelin gidecek bizim kız. İlahi adalet işte ünlemeleri üzerine annesinin onu... Tamam prenses, tamam. Aklını taktığın şeye bak diyerek paylamaları arasında ve Allah'ın izniyle, peygamberin kavliyle kız isteme merasiminin hemen ardından bir telaş, bir heyecan, ikisi bir arada yapılacak söz ve nişan hazırlıklarına başlanmış. Ne Beyoğlu, ne Kapalı Çarşı, ne Sultanhamam kalmış. Anne kız sabah körü yollara düşüp gün boyu dükkan dükkan dolaştıktan sonra akşam karanlığında zor atar olmuşlar kendilerini eve. Damadın, görümcelerin, kayınpederin, kayınvalidenin tek tek nişan bohçaları hazır edilmiş. Gülizar'ın tuvaleti Kalogrisi'nin mahir elleriyle kesilip biçilmiş, hatta birinci provası bile bitmiş. Kadıköy'ünün meşhur kunduracısı Mateo'ya tuvaletin kumaşından yapılacak yüksek topuklu, bilekten bağlı ayakkabıların siparişi verilmiş. Papyon Cevat'ın binbir çeşidinden parfümüydü, pudrasıydı, rujuydu, ufak tefek ihtiyaçlar da temin edilmiş. Bir hayli kolaylamış görünse de yüzüğü, takısı, ikramı derken ah geride hala yapılacak ne çok iş varmış. O günlerin birinde nazar mı demeli, göze mi geldi, ne olduysa bir sabah başını yastıktan alamamış Gülizar. Her yanında ağrı bir ağrı, bedeni bir çuval taş yığınıymış. Alnında ateş, sırtından aşağı öyle bir sızı ki sanırsın üzerinde yattığı döşek değil de iğneli fıçı. O haliyle bir telaş, bir heyecan. Annesiyle birlikte işlere vurmuş kendini. Bir gün önce yaptıkları alışverişi bohçalara yerleştiriyorlarmış. Gülizar'ın önünde Galip'in bohçası. Röptü şambırı özenle katlayıp koymuş içine. Tam bohçayı katlayıp kaldıracakken ciğerlerinden sökülüp gelen o öksürük. Boğulacak gibi. Neydi o? Bembeyaz satenin üzerindeki o kırmızı leke. Kan damlamış Galip'in bohçasının üzerine. Bir damla kan. Dur, dur bakayım kızım. Burnundan gelmiştir belki. Tahlil, muayene, ayna, nabız, tansiyon derken ihtimaldir ki yıllar öncesi koynunda sabahladığı gecelerde Asiye teyzeden aldığı o sinsi, o hain, o zalim veren mikrobu böylece çıkmış ortaya. Nişan tuvaletini giyemeden, muradına eremeden apar topar hastaneye yatırılmış kızcağız. Verem demek... Ah, bütün çarelerin bittiği yer demekmiş. Verem demek, çoktan geride kalan gencecik bir hayat ve uzun, çok uzun bir ölüm demekmiş. Kanlı yorgun geceler, kapkara sabahlar. Ayları, mevsimleri birbirine ekleyen, geçmek bilmez sanat uyum günlerinde yavaş yavaş vazgeçilen hayaller. Durduğu yerde eskiyen okul kimlikleri ve kunduracıda unutulmuş bir çift cam göbeği ayakkabı. Verem demek, ziyaretlerinin arası giderek açılırken sevdiğinin feri sönmüş gözlerine günden güne yerleşen suçluluk ve mahcubiyet emareleri demekmiş. Ölüm ne ki? Ah, verem demek ayrılık demekmiş. Ben artık iflah olmam Galip, beni bırak. Allah'ın bildiğini kuldan saklamak niye? Yarım ağızda da olsa sen benim sevdamsın, dünya yansa yine de seni bırakmam desin diye beklemiş. Ama sessiz adası çıkmamış müstakbel nişanlısının, susup kalmış öylece. Verem ne ki? Ah, o suskunluk yok mu? Ciğerinde ne kanlı ne onulmaz yaralar açılmış. Sanatoryumdaki odasını baktığı bahçede ıhlamurdan, kestaneden, çınardan düşen yaprakların bir bir hazan rengine döndüğü zamanlarmış. Üzülme demiş Gülizar. Acısını iğneli bir alayla örtmeye çalışan kırık dökük sesinin içinden. Kısmet böyleymiş. Hem zamanıdır. Bence ayrılık en çok güze yakışır. O gün ölüme böylesine yakın, yüreğinde ayrılığın taptaze yarasıyla sevdiği adamın o hazan renginin içinden geçip gidişini izlerken sel olup boşalan gözyaşları günler, geceler boyu başını kaldırmadan yattığı uykularına akmış. Kendi gibi ince hastalıktan muzdarip üç yaralı kadın, üç koğuş arkadaşı gözlerinin yaşını gözyaşlarına katmışlar, pervane olup dört dönmüşler etrafında ama nafile. O sıralar Gülizar 18'inin içinde en genciymiş koğuşun. Cavidan da en neşelisi. Kimseye söyleme. Yoksa canını okurum diye kulağına fısıldadığına göre ve eğer sahiden doğruysa 9 yaş varmış aralarında. Kendisi gibi iki yakısını zar zor bir araya getiren bir annenin tek kızıymış o da. Ama yoklukmuş, hastalıkmış, ölümmüş, hiçbirini aldırmadan öyle umursuz dururmuş ki her bir şeyin önünde... İkide bir yaralı, yorgun ciğerlerinden çıkardığı ışıltılı kahkahaları bir anda odanın kasvetini dağıtır, sessiz koridorları çın çın çınlatırmış. Hiç evlenmemiş ama birinin ardından ötekinin uğradığı, hatta bazen ikisini bir araya denk düştüğü erkek ziyaretçileri pek eksik olmazmış. Dayısı, amcası, amcasının oğlu, dayısının damadı. Şükür kalabalıkmış sülalesi. Hastalığının seyri biraz yoluna girince sık sık eve çıkıp günlerce ortalıkta görünmez olurmuş. Gelip giden hastaların... Onca kader arkadaşının arasında Gülizar, cıvıltılı neşesi, şartsız sürsüz dostluğu ve hiç tükenmeyen yaşama sevinciyle en çok Cavidan ablaya bağlanmış, ona yakın hissetmiş kendini. Kız, abla deme, vallahi öldürürüm seni. Güz bitmiş, kış da geçmiş, bahar gelmiş yeniden. Bir vakittir doktorların istersen birkaç günlüğüne eve çıkabilirsin artık demelerine rağmen, Gülizar'ın gönlü oracıkta tutulmuş sanki, kıpırdayamamış yerinden. eve gitmek, bir yıldır uzağında durduğu hayatıyla yeniden yüzleşmek demekmiş. Darmadağın bir enkazın zelzeleden geriye kalanların arasında kendini arayıp yeniden bulmak, her seferinde nasıl da büyümüş gözünde, son birkaç ziyaretinde hadi gel götüreyim seni diyen annesine hep aynı cevabı vermiş. Yorgunum anne, şimdi gelemem. Sonra bir gün aşağıda onu alıp götürmek için bekleyen ziyaretçisini aldırmadan belinin kemeri, saçının tokası, dudağının boyası diye aheste aheste hazırlanan Cavidan abla hadi gel seni de götüreyim felekten birkaç gün çalalım ne dersin deyince heveslenmiş bir an. Yüzündeki tereddütü görünce üstelemiş Cavidan. Hadi nazlanma bak hazır otomobil de var altımızda püfür püfür gideriz işte. Yok demiş Gülizar refakatçini tanımıyorum seninle gelmem münasip düşmez ama böyle söyleyince benim de canım çekti şimdi. Keşke annem geldiğinde gitseydim. Aa, şunun ettiği lakırdıya bak. Münasip düşmezmiş. Ölüm bize münasip mi? Keşke yemeşkeye vakit yok kızım diye atılmış Cavidan. Kim öle, kim kala. Unuttun mu veremliyiz biz. İnce hastalık üstünüze afiyet. Canın ne çektiyse o dakika yapacaksın. Hadi hazırlan, biz seni eve bırakırız. Olur mu, olmaz mı demeye kalmadan yarım saat sonra kendisini Cavidan'la birlikte mahallemizin medarı iftiharı Enver Bey'in otomobilinde bulmuş. Otomobil Göztepe'den aşağı inmiş, Bağdat Caddesi boyunca ağır ağır yol alırken radyoda bir şarkı çalıyormuş. Nereden sevdim o zalim kadını? Bir yıl sonra sanatoryumdan çıkıp evine döndüğü o günü, o yolu, o şarkıyı hayatı boyunca unutmamış Gülizar. O günün hiçbir anını unutmamış. Şarkı bittiğinde Enver Bey'in, bilir misiniz, Selahattin Pınar'ındır bu beste. Karısına Afife Jale Hanım'a yapmıştır. Esasen hem onların aşkının hem de bu bestenin pek içli, pek hazin bir hikayesi vardır deyişini. İçinden sessizce benim hikayem kadar hazin mi acaba diye geçirişini. Afife Jale Hanım'ı sahnede seyretmişliğim var. Ne zarif, ne hoş bir kadın dediğinde Enver Bey'in siz de çok zarifsiniz küçük hanım diye cevap vererek dikiz aynasından kendisine hayran hayran bakışını. Öyle bir zarafet diye düşünürken hiç sesini çıkarmadan nezaketen gülümseyişini. Cavidan'ın Enver abi Türk musikisine çok düşkündür diye lafa girişini. Enver Bey'in yine dikiz aynasından verdiği cevabı. Doğrudur. Efendim benim naçizane Türk kültürünün sahip olduğu her zenginliğe, her kıymete düşkünlüğüm vardır. O gün eve vardıktan birkaç saat sonra öğrenmiş Galip'in bir süre önce nişanlandığını kimselere bir şey belli etmese de o gece sabaha dek gözünü kırpmamış. El ayak çekildikten sonra odasında gecenin bahçede gezinen seslerini dinleyerek pencerenin önüne oturup düşünmüş. Aşk neymiş? Bu gece gözyaşlarının akıttığı yer aslında neresiymiş? Hayal kırıklığı mı, incinen gururu mu, yoksa aşk acısı mı? Hakikaten aşk acısı olsaymış, canının çok daha fazla yanması gerekmez miymiş? Önce Mösyö Emin, şimdi Galip, ikisi de aşk değilse, ilk aşk dedikleri ne bir şeymiş o zaman? Belki de bunu hiç bilmeden ölüp gideceğini düşününce içi sızlamış. Sabahın ilk ışıkları bahçeye yayılan çiğ taneleri üzerinde parıldarken, ciğerlerinde pusu kurmuş bekleyen ölüme aldırmadan, gelecekte bir yerlerde kendisini bekleyen o her şeyden büyük ve her şeyden gerçek aşk hikayesine bir randevu vermiş ve Tanrı'dan sadece zamanı geldiğinde orada, o randevu yerinde olmayı dilemiş. 19 yaşında hayattan biraz zaman istemiş Gülizar. Henüz kendisi bilmese de şimdi, aradan geçen 2 yılın ardından tam da oradaymış, yeni bir aşk hikayesinde randevu verdiği yerde. Az sonra Haydarpaşa Garı'nın önünde el ele tutuşmuş bekleyen hayatla ölümün arasından her nasılsa sıyrılıp geçecek olan tuhaf bir aşk hikayesi. Gülizar Hanım diye seslenmiş adam. Gülizar'ın zihni ölümde bakışları aşağıda bu kez bir gelin başından sıyrılıp düşmüş kayıp bir duvağı andıran köpüklü sulara takılıymış. Bir adım atsa orada o kat kat tüllerin kat kat köpüklerin arasında kaybolsa kaybolsaymış. Gülizar. Elini hafifçe kızın omzuna koymuş adam. Dönüp bakmış ama sönmüş bir ocak gibi soğuk ve karanlıkmış gözleri. Merhaba, beni hatırladınız mı demiş adam. Kaşlarını çatıp bir daha bakmış. Zihnini toparlayamamış bir türlü. Ben Enver, çok oluyor. Bir kez sizi Cavidan'la birlikte evinize bırakmıştım. O günü hatırladığında gülümsemek istemiş ama becerememiş sanki. Radyoda nereden sevdiğim o zalim kadını çalıyordu. Siz hazin bir hikayesi var demiştiniz. Ben hastaydım o zaman. Yüzü acıyla kasılarak yutkanmış. Cavidan abla öldü biliyor musunuz? Evet, haberim oldu. Başınız sağ olsun. Peki siz hakikaten iyi misiniz? Kas katı, donuk, soluk. Başını çevirip köpüklere bakmış yeniden. Ben ölsem dedim, ben de ölsem ama beceremedim. Endişeli bir gülümseme belirmiş Enver'in yüzünde. Yapmayın Gülizar Hanım. Siz arkasını getirememiş. Siz daha çok gençsiniz diyecekmiş, diyememiş. Dizlerinin büküldüğünü fark edince son anda atılıp tutmuş kızı. Gülizar, kocaman bir boşluğun içinde hızla yuvarlanıp giderken Enver'in kollarında kendinden geçmiş.